Ayrım 17. Evaluna. Isabel Allende. Sayfa 172. 8. Bergle ve Rupert'ın kızları aynı devrede hamile kaldılar. Hamileliğin tüm sıkıntılarını birlikte çektiler. Rönesans perileri gibi şişmanladılar ve ilk çocuklarını birkaç gün arayla dünyaya getirdiler. Büyük anne ve büyük baba, çocuklar görünüşte kusursuz dünyaya geldikleri için derin bir nefes aldılar ve olayı birikimlerinin çoğunu harcadıkları muhteşem bir vaftiz töreniyle kutladılar. Anneleri hep istedikleri gibi Rolf Carle'yi çocukların babası olarak göremediler. Çünkü çocuklar mum kokuyordu ve bir yıldan beri onunla hiç ilişkileri olmamıştı. Bu, tarafların bu işe istekli olmamasından değil, kocaların düşündüklerinden daha kuşkucu çıkmasından ve onlara yalnız kalma olanağı vermemelerindendi. Rolf'ün koloniye yaptığı ziyaretler sırasında dayısı, yengesi ve iki kuzeni onu şımartıyorlar, mum fabrikatörleri de ona çok ilgi gösteriyorlardı. Bununla birlikte gözlerini üzerinden ayırmıyorlardı. Bu yüzden de erotik akrobasiler zorunlu nedenlerden ikinci plana geçti. Yine de kuzen ve kuzinler zaman zaman çam ormanlarına veya pansiyonun boş bir odasına kaçarak eski günleri canlandırıp uzun uzun gülecek fırsatı bulabiliyorlardı. Yıllar geçtikçe iki kadının başka çocukları da oldu ve eş rolünü iyice benimsediler. Ama Rolf'ün onlarla ilk görüşte aşık olmasına yol açan canlılıklarını hiç yitirmediler. Büyük her zamanki gibi neşeli ve cilveliydi. Argo sözcükler kullanıyor ve kendini kaybetmeden 5 kupa bira içebiliyordu. Küçük ise kendisini baştan çıkarıcı yapan koketliğini, gençliğindeki taze güzelliğini yitirmesine karşın elden bırakmadı. Her ikisi de tarçın, karanfil, vanilya, limon kokularını korudular. Bunun anımsanması bile Rolf'ün yüreğini alevlendiriyordu. Bazen binlerce kilometre uzakta onların da kendisini düşlediği duygusuna kapılarak uyanıyordu. Bergle ve Rupert ise yine köpek büyüterek, olağanüstü yemek tarifleriyle turistlerin iştahını kabartarak ve küçük şeyler için tartışarak birbirlerini severek yaşlanıyorlardı. Uzun yıllar boyunca sürdürdükleri ortak yaşam farklılıkları sildi. Zamanla ruhen ve bedenen birbirlerine öylesine benzediler ki gören onları ikiz sanırdı. Torunları eğlendirmek için bazen Bergle yünden bir bıyık takıp kocasının elbiselerini giyiyor, kocası da paçavra doldurulmuş bir sütyen takıp karısının eteğini giyiyor ve çocuklarla eğlenceli bir karışıklık yaratıyorlardı. Pansiyonun kuralları yumuşatılmıştı. Kaçamak yapan çiftler o evde bir gece geçirmek için koloniye geliyorlardı. Çünkü karı koca aşkın mayayı korumak için iyi bir yer olduğunu, o kadar afrodizyak yemeğe karşın kendilerinin yaşına gelinince tükettikleri önceki heyecanı, ateşe sahip olunamadığını biliyorlardı. Aşıkları medeni durumları hakkında bir şey sormadan sempatiyle karşılıyorlar. Onları en iyi odaları, zengin kahvaltılar veriyorlardı. Bu sırada Rolf Kalle ünlü biri olmuştu. Kendisini ülke sınırlarının ötesinde tanıtan belgesel filmler yaptı. Tüm kıtaları dolaşmıştı ve o sıralar 4 dil biliyordu. Diktatörlüğün düşüşünden sonra Ulusal Televizyon Müdürlüğü'ne terfi eden Bay Aravena, onu haberleri yerinde öğrenmesi için her yere gönderiyordu. Çünkü cüretkar ve dinamik programlardan yanaydı. Rolf'ü ekibinin en iyi filmcisi olarak kabul ediyordu. Rolf de gizliden gizliye onunla aynı fikirdeydi. "Oğlum, basın ajansları haberleri çarpıtır. En iyisi olayları kendi gözünle görmektir," diyordu. Böylece Carle felaketleri, savaşları, kaçırmaları, yargılamaları, kralların taç giymesini ve onu ülkeden uzak tutan diğer olayları görüntüledi. Dizlerine kadar Vietnam'ın bir bataklığında gömüldüğü, susuzluktan yarı baygın halde omzunda kamerası, arkasında ölümle çölde beklediği bazı alanlarda koloninin anısı onun gülümsemesini sağlıyordu. Amerika'nın yetik bir dağına yaslanmış bir masalsı köy, onun için ruhunun her zaman huzur bulacağı güvenilir bir sığınaktı. Dünyanın zalimliklerinden bıktığı zaman ağaçların altına uyanıp gökyüzüne bakmak, yeğenleri ve köpeklerle yerde debelenmek, akşamları mutfakta oturup yengesinin tencereleri karıştırdığını, amcasının bir saatin parçalarını takışını seyretmek için oraya dönüyordu. Orada tüm kendini beğenmişliğini ortaya döküyor ve serüvenleriyle aileyi şaşkına çeviriyordu. Yalnızca onların yanında masum yaramazlıklar yapabiliyordu çünkü temelde bağışlanacağını önceden biliyordu. İşi Bergle yengenin hep ısrarla önerdiği yuvayı kırmasına engel olmuştu. Artık 20 yaşındaki kadar kolaylıkla aşık olamıyordu ve yalnızlığı kabullenmeye başlamıştı. Ayrıca ideal kadını bulmanın güç olacağına inanıyordu. Bu mükemmel yaratık yoluna çıksa bile onun istediği koşulları kendisinin yerine getirip getiremeyeceğinden de emin değildi. başarısızlıkla sonuçlanan birkaç ilişkisi oldu. Çeşitli kentlerde oralara uğradığında kendisine büyük yakınlık gösteren hanım arkadaşları vardı. Artık geçici aşklar ilgisini çekmiyor, ilk öpücükten sonra ayrılıyordu. Gergin kaslı, sinirli, ince kırışıklıklarla çevrili dikkatli gözleri olan, çilli, bronz tenli güçlü bir adam olmuştu. Onca şiddet olayında edindiği deneyimler onu sertleştirmemişti. Gençlik heyecanları karşısında tepki gösteriyor, sevgi, şefkat karşısında sarsılıyordu. İnatçı, sabırsız, yorulmaz biriydi. Sık sık gülümsüyor ve bunu öyle içtenlikle yapıyordu ki her yanda dostlar ediniyordu. Kameranın arkasına geçtiğinde kendini unutuyor, yalnızca her türlü risk pahasına görüntüyü yakalamaya çalışıyordu. Bir Eylül öğleden sonrası bir sokağın köşesinde Huberto Naranjo ile karşılaştım. Orada durmuş askeri üniforma fabrikasını uzaktan gözetliyordu. Başkente bot ve silah sağlamak için inmişti. Bir erkek dağda çizmesiz ne yapabilir ki? Ayrıca strateji değiştirme konusunda şeflerini ikna etmek istiyordu çünkü askerlerle çarpışmalarda çok adam yitirmişti. Sakalını tıraş etmiş, saçını kesmişti. Tıpkı kentliler gibi giyinmişti. Elinde küçük bir valiz vardı. Duvarlardaki afişlerden meydan okur gibi bakan, siyah bereli, sakallı, yakalayana ödül vaat eden tipe hiç benzemiyordu. Basit mantık kendi annesiyle bile karşılaşsa sanki onu görmemiş gibi yoluna devam etmesi gerekiyordu. Oysa ben onun karşısına öyle apansız çıktım ki o anda kendini gizlemeyi bile düşünemedi. Beni sokağa geçerken gördüğünü ve Senyora'nın evinde kız kardeşi gibi bakmaları için bıraktığı kızdan hiçbir eser kalmadığı halde hemen gözlerimden tanıdığını söyledi. Elini uzattı, kolumdan tuttu, korkuyla sıçradım ve o ismimi fısıldadı. Onu daha önce nerede gördüğümü hatırlamaya çalıştım. Fakat güneşten esmerleşen tenine karşın memur görünüşlü bu adamın, çocukluğumun ve ilk aşkımın kahramanı, alnında briyantinli perçemi olan, yüksek topuklu çizmeler giyen delikanlıyla hiç ilgisi yoktu. O ikinci bir hata yaptı ve ben Huberto Naranjo'yum dedi. Başka bir şekilde selam vermek aklıma gelmediği için ona elimi uzattım ve her ikimiz de kızardık. Köşede birbirimize şaşkınlıkla baka kaldık. Anlatacak 7 yılımız vardı ama nereden başlayacağımızı bilemiyorduk. Dizlerimde bir sıcaklık hissettim ve kalbim yerinden fırlayacakmış gibi çarpmaya başladı. Yokluğu sırasında unuttuğum tutku birden geri dönmüştü. Onu hep sevdiğimi anladım ve 30 saniye içinde yeniden aşık oldum. Huberto Naranjo uzun süredir kadınsızdı. Sonradan bu sevgi ve seks eksikliğinin onun dağda en zor katlandığı şey olduğunu öğrendim. Kente her geldiğinde önüne çıkan ilk gelen eve gidiyor ve kendini gerçekte onu hiç mutlu etmeyen ve birikmiş açlığını gidermeyen, hep çok kısa süren birkaç aceleci bir şehvet dalgasına bırakıyordu. Kendini düşünme, lüksüne eriştiği anlarda kollarında yalnızca kendisinin olan, onu bekleyen, arzulayan, ona sadık kalan bir genç kıza özlem duyuyordu. Tüm mücadele arkadaşlarına uyguladığı kuralları çiğneyerek beni kahve içmeye davet etti. O gün eve çok heyecanlı olarak ve çok geç geldim. Beni kendisi kadar tanıyan, uzaktan da olsa sevincimi ve üzüntümü hemen fark eden Mimi, "Neyin var? Gözlerinin hiç görmediğim kadar parlıyor." "Aşık oldum." "Yine mi?" "Bu kez ciddi, bu adamı yıllarca bekledim." "Görüyorum, ikiz ruhların karşılaşması. Kim bu adam?" "Söyleyemem, bir sır bu." "Bana nasıl söylemezsin?" Kızgınlıkla omuzlarımdan yakaladı. "Onu henüz tanıdın ve şimdiden aramıza girdi, öyle mi?" "Tamam, kızma. Huberto Naranjo, fakat onun ismini asla ağzına almayacaksın." "Naranjo mu? Şu Cumhuriyet Sokağı'ndaki mi? Bu kadar gizlilik niçin?" "Bilmiyorum ama bana en küçük bir imanın bile yaşamına mal olabileceğini söyledi." Bu adamın sonun iyi olmayacağını hep biliyordum. Huberto Naranjo'yu daha çok küçükken tanıdım. El çizgilerine baktım, kağıtlardaki kaderini okudum. Sana göre değil, beni dinle. O haydut veya büyük kapitalist olarak doğdu. Kaçakçılığa, marihuana ticaretine ve başka binbir pis işe bulaşmıştır. Onun hakkında böyle konuşmana izin veremem. O zamanlar kentin en kibar semti olan Club de Campo'ya yakın bir yerde bütçemize uygun eski ve küçük bir evde yaşıyorduk. Mimi düşleyebileceğinden çok daha ünlü olmuştu ve o kadar güzelleşmişti ki adeta insana özgü malzemeden yapılmamış gibiydi. Erkeksi doğasını değiştirmekteki kararlılığı şimdi de artist olmasını, giderek daha incelmesini sağlıyordu. Bayağılık sayılabilecek tüm çılgınlıkları bıraktı, ünlü markalardaki giysiler ve makyajıyla modayı belirlemeye başladı, dilini arındırdı, yalnızca gerekli durumlarda kullanmak üzere bazı kaba kelimeleri muhafaza etti. 2 yıl boyunca bir tiyatro okulunda tiyatro çalıştı ve güzellik kraliçelerini yetiştiren bir enstitüde davranış öğrendi. Yine orada bir otomobile nasıl binileceğini, dudağının boyasını bozmadan bir enginar yaprağını nasıl ısıracağını ve görünmeyen ermin bir etolü merdivenlerden sürükleyerek nasıl ineceğini öğrendi. Cinsiyet değiştirdiğini gizlemiyordu ama bundan söz etmiyordu da. Sansasyonel basın bu giz dolu artistin üzerine atladı ve bir skandal yarattı. Mimi'nin toplumsal konumu dramatik biçimde değişti. Sokaktan geçtiğinde dönüp ona bakıyorlar, kolejli kızlar imza istemek için üzerine atlıyorlardı. Televizyon dizileri ve tiyatro oyunları için anlaşmalar imzaladı ve diktatörün tek bacağı üzerinde durmasına karşın hala yetenekli olan Sara Bernhardt'ı Paris'ten getirttiği 1917 yılından beri ülkede görülmemiş bir yetenek gösterdi. Mimi'nin sahnede görünmesi dolu bir salon demekti. Çünkü insanlar bir dişinin göğüslerine ve bir erkeğin organına sahip bu mitolojik yaratığı görmek için taşradan bile geliyorlardı. Onu jüri üyesi olarak moda defilelerine, güzellik yarışmalarına ve yardım partilerine davet ediyorlardı. Onun yüksek sosyeteye zaferle girişi, en köklü ailelerin kendisini şövalye ilan ve kulüpte Campo'nun salonlarında kabul ettikleri bir karnaval balosu sırasında oldu. O gece Mimi taklit zümrütlerle süslü gösterişli bir Tayland kralı kıyafeti giyerek beni de kraliçesi olarak kolunda götürerek konukları şaşırttı. Bazıları onu yıllar önce bir kabarede alkışladıklarını anımsıyorlardı ama bu itibarına zarar vermekten çok merakı arttırıyordu. Mimi o oligarşinin bir üyesi olmayacağını, yalnızca onların eğlencelerine renk katacak bir soytarı olduğunu biliyor fakat o çevreye girmek onu büyülüyordu. Ve bunu haklı çıkarmak için de bunun artistlik kariyeri için yararlı olacağını savunuyordu. Bu boş isteklerle alay ettiğimi görünce, "Burada önemli olan iyi ilişkilere sahip olmaktır," diyordu. Mimi'nin başarısı bize ekonomik rahatlık getirdi. Şimdi çocuk bakıcılarının, efendilerinin çocuklarını gezdirdiği ve şoförlerin zarif köpekleri işe gittiği parkın karşısında oturuyorduk. Yeni evimize taşınmadan önce Mimi peluşları, istediği yastıkları eski komşularına armağan etti. Kendi eliyle yaptığı porselen bibloları ambalajladı. Bu sanatı ona öğretmekle galiba kötülük etmiştim. Çünkü uzun süre boş zamanlarını acayip figürler yapmak için hamur hazırlamakla geçiriyordu. Yeni evini dekore etmesi için bir iç mimarla anlaştı ve adam evrensel madde kreasyonlarını görünce neredeyse kalp krizi geçiriyordu. Onları kendi iç mimarisini bozmayacak bir yerde saklamasını istedi ve Mimi de ona söz verdi. Çünkü adam olgun yaşta, gri saçlı, siyah gözlü, sevimli biriydi. Aralarında öylesine içten bir dostluk doğdu ki, Mimi sonunda yıldızın gösterdiği eşi bulduğunu sandı. Eva, astroloji yanılmaz, benim yıldız falım yaşamımın ikinci yarısında büyük bir aşk yaşayacağımı gösteriyor. Dekoratör bizi uzun süre sık sık ziyaret etti ve yaşamımızı etkiledi. Onun yanında o zamana kadar bilmediğimiz inceliklere vardık. Şarap seçmesini öğrendik. Önceleri kırmızının gece beyazın gündüz içileceğini zannediyorduk. Sanatı değerlendirmeye, dünya olayları ile ilgilenmeye başladık. Pazar günlerini resim galerileri, müzeler, tiyatro ve sinemalara ayırıyorduk. İlk kez konsere onunla gittim. Bende öylesine bir etki bıraktı ki 3 gün uyuyamadım. Çünkü müziği içimde duyuyordum. Uyuyabildiğimde de düşümde sedef kakmaları, fil dişi tuşları olan sarı tahtadan yaylı bir enstrüman olduğunu gördüm. Uzun süre hiçbir konseri kaçırmadım. İkinci kat locasında oturuyor ve orkestra şefi çubuğunu kaldırıp salon seslerle dolunca gözlerime yaşlar birikiyordu. Bu kadar zevke dayanamıyordum. Dekoratör evi beyaz renk, modern mobilyalarla ve birkaç antika parçayla döşedi. Önceki gördüklerimizden o kadar farklı oldu ki haftalar boyunca odalarda şaşkın ve herhangi bir eşyanın yerini bozmak korkusuyla dönüp durduk. Tüylerini bastırmak korkusuyla koltuklara bile oturmaya çekindik. Fakat onun dediği gibi ince zevk, tutku haline geliyor, insan buna alışıyor ve sonunda biz de geçmişteki zevksizliklerimizle alay etmeye başladık. Bir gün bu büyüleyici adam New York'a gideceğini, bir dergi tarafından işe alındığını söyledi. Bavullarını hazırladı ve bize içtenlikle üzgün üzgün veda etti ve Mimi'yi derin bir umutsuzluk içinde bıraktı. Sakin ol, Mimi gittiğine göre bu onun senin kaderinin adamı olmadığını gösterir. Gerçek eşin kısa sürede ortaya çıkacaktır dedim. ve bu yargının reddedilmez mantıklılığı onu biraz teselli etti. Zamanla dekorasyonun mükemmel uyumunda bazı değişiklikler oldu. Fakat bu yolla evin havası daha samimi, daha hoş hale geldi. İlk önce deniz tablosunu astık. Bu tablonun benim için neler ifade ettiğini Mimi'ye anlatmıştım. O da bu büyülenmenin genetik bir kökene dayandığını söyledi. Büyük bir olasılıkla atalarımın arasında bana deniz özlemini miras bırakan bir denizci vardı. Bu Hollandalı büyük baba efsanesine de uyduğundan ikimiz de bir kayalıklar, dalgalar, martılar, bulutlar tablosu buluncaya kadar tüm müzayedeleri izledik ve onu hemen evin şeref köşesine asarak Japon gravürlerinin değerini öldürdük. Sonra yavaş yavaş kendime tüm bir aile satın aldım. Madalyalar takılmış bir büyükelçi, post bıyıklı ve çifteli bir araştırmacı, geleceğe çalımla bakan sabolu ve pipolu bir büyük baba. Yüksek tabakadan bir akrabalar dizisi oluşturduktan sonra Consuelo'nun resmini aramaya başladım. Gördüklerimden hiçbirini beğenmiyordum ama uzun bir araştırma sonucu sarmaşık gülleriyle dolu bir bahçede bir şemsiye altında işlemeli elbiseler giymiş gülümseyen narin bir genç kadın bulduk. Annemin yerini almaya yetecek kadar güzeldi. Çocukluğumda annemi hep önlüklü, keten ayakkabılarla bayığı ev işleri yaparken görmüştüm. Fakat onun tablodaki kadın gibi olduğunu, odada yalnız kaldığımızda o şekle dönüştüğünü bilirdim ve onu anılarımda böyle saklamak istiyordum. Bu yıllar içinde yitirdiğim zamanı kazanmaya çalıştım. Sonraları hiç işime yaramayan ama o zamanlar bana gerekli görünen bir diploma alabilmek için bir akşam okulunda ortaokulu bitirdim. Gündüzleri askeri üniforma fabrikasında sekreter olarak çalışıyor, geceleri öykü defterimi yazılarla dolduruyordum. Mimi o sefil işi bırakmam, kendimi tümüyle yazmaya vermem için yalvarıyordu. Bıyıklı bir Kolombiyalı yazara kitabını imzalatmak için kitapçının önünde biriken kuyruğu gördüğünden beri beni defter, kalem, sözlüklere boğuyordu. Bu iyi bir iş Eva. Sabah erken kalkmana gerek yok. Kimseden emir almayacaksın. Beni kendimi edebiyata adamış olarak görmeyi düşünüyordu. Fakat benim yaşamımı kazanmam gerekiyordu. Bu açıdan edebiyat oldukça kaypak bir alandı. Aguasanta'yı bıraktıktan ve başkente yerleştikten az sonra vaftiz annemin izini aramaya başladım. Çünkü ondan son haber aldığımda hastaydı. Onu merhameten yanlarına alan bazı iyi kişilerin yardımıyla eski mahallede bir odada yaşıyordu. Mucizevi olarak sağlam kalmış, mumyalanmış puma ve azizleri dışında pek bir şeyi yoktu. Bir insanın evinde mihrabı olmalı. Böylece yalnızca muma para verir, ayrıca rahipler için masraf etmez diyordu. Para için sattığı altın dişiyle birlikte bazı dişlerini kaybetmişti. O şişmanlığın yalnızca anısı kalmıştı ama temizlik tutkusunu hala koruyor ve her akşam bir testi suyla yıkanıyordu. Zihni o kadar kötü çalışıyordu ki onu yolunu yitiren kişisel labirentten çıkarmanın zorluğunu anladım. Yalnızca ona vitamin vermek, odasını temizlemek, tatlı şeyler ve eskiden olduğu gibi kokulanması için gül suyu götürmekle yetindim. Onu bir sanatoryuma yatırmak istedim. Hiç kimse ilgilenmedi. Onun ağır hasta olmadığını, daha kötü durumda olan hastalar olduğunu söylediler. Tıpkı onunki gibi durumları tedavi edemiyordu. Onun yanına alan bir aile sabah beni acele çağırttı. Vaftiz annem bir üzüntü krizi geçiriyordu. 12 gün boyunca ağlamayı bırakmamıştı. Mimi, gidip onu görelim dedi. Melankoliye dayanamayıp boğazını çakıyla kestiği anda yetiştik. Sokaktan tüm komşuları oraya toplayan çığlığını duyduk. Hemen içeriye daldık ve onu mumyalanmış pumanın bacakları arasında sürekli büyüyen bir kan gölü içinde bulduk. Boğazını bir kulaktan diğerine kadar kesmişti. Fakat yaşıyordu. Şaşkınlıkla hareketsizleşmiş bize bakıyordu. Çene kaslarını kesmişti. Yanakları büzülmüş, dişsiz ağzında korkunç bir gülümseme vardı. Dizlerim kesildi. Düşmemek için duvara dayandım. Mimi onun yanına diz çöktü. Uzun tırnaklarıyla yarayı kenarlarından bastırdı ve bir ambulans gelinceye kadar yaşamını alıp giden kanı durdurdu. Ben titreyerek yanında otururken o yol boyunca tırnaklarını orada tuttu. Mimi şaşırtıcı bir kadındır. Hastanedeki doktorlar vaftiz annemi hemen ameliyathaneye aldılar ve onu bir çorap gibi dikerek mucizevi bir şekilde kurtardılar. Yaşadığı odadaki eşyalarını toplarken annemin bir kese içindeki parlak kızıl saç örgüsünü buldum. Bütün bu yıllar boyunca orada öylece kalmış ve perik olmaktan kurtulmuştu. Onu Puma ile birlikte aldım. İntihar girişimi hiç olmazsa onunla ilgilenmelerine yaradı. Acil servisten alınır alınmaz akıl hastanesine yatırdık. Bir ay sonra da ziyaret edebildik. Mimi, burası Santa Maria hapishanesinden de kötü. Onu buradan çıkarmalıyız dedi. Vaftiz annem, diğer deli kadınlarla birlikte avlunun ortasındaki beton bir direğe bağlanmıştı. Artık ağlamıyordu. Boğazındaki dikişle hareketsiz ve sessiz duruyordu. Azizlerini kendisine geri vermemizi istedi. Çünkü onlarsız kendini yitik hissediyordu. Şeytanlar oğlunu, iki başlı canavarı elinden almak için kendisine işkence ediyorlardı. Mimi onu Maharishi'nin kitabında olduğu gibi pozitif güçlerle iyileştirmeye çalıştı. Fakat bu hiçbir sonuç vermedi. Papa'ya olan tutkusu o devirde başladı. Günahlarının bağışlanması için onu Roma'ya götüreceğime söz vererek sakinleştirmeye çalıştım. Papa'yı bu tropikal ülkede çevresindekileri takdis ederken göreceğimizi hayal bile edemiyordum. Onu hastaneden çıkardık, yıkadık, başında kalan birkaç tutam saçı tarayıp düzelttik, yeni elbiseler giydirdik ve azizleriyle birlikte tatlı su şelaleleri, Guacayama kafesleri papağanına benzer bir tür Güney Amerika kuşu, palmiyeler arasında kıyıdaki özel bir kliniğe yatırdık. Burası zengin insanlar için yapılmış bir klinikti ama onu aldılar çünkü Mimi Arjantinli bir psikiyatrist olan başhekimin arkadaşıydı. Vaftiz annemi denize bırakan, müzik yayını yapılan, pembe boyalı bir odaya yerleştirdik. Fiyatı çok yüksekti fakat çabaya değerdi çünkü anımsamadığım kadarıyla vaftiz annemi ilk kez mutlu ediyordum. Mimi ilk aylığı ödedi ama bu benim görevimdi. Böylece fabrikada çalışmaya başladım. Mimi, bu sana göre değil, sen yazarlık eğitimi görmelisin diyordu. Ben de o dediğin hiçbir yerde öğrenilmez diye karşılık veriyordum. Huberto Naranjo yaşamımda birdenbire ortaya çıkmıştı ve yine aynı biçimde hiçbir açıklama yapmadan bende bir orman, toz ve çamur izlenimi bırakarak kayboldu. Onu bekleyerek yaşamaya başladım ve bu uzun, sabırla bekleme döneminde sık sık o öğleden sonrasını, ilk kucaklaşmayı anılarımda canlandırdım. Sessizce kahvemizi içtikten sonra tutkulu bir kararlılıkla birbirimize bakarak bir otele gitmiş, beraberce yatağın üzerinde yuvarlanmıştık. O bana beni asla bir kız kardeş gibi sevmediğini ve bütün bu yıllar içinde beni düşünmekten vazgeçmediğini söylemişti. Bana sarılırken, "Öp beni, hiç kimseyi sevemem ama seni de bırakamam, beni bir daha öp," diye fısıldamıştı. Sonra taşlaşmış bir yüzle ter içinde ve titreyerek öylece yatmıştı. "Nerede yaşıyorsun, senden nasıl haber alacağım?" "Beni arama, fırsat bulduğumda dönerim," demiş ve yine delirmiş gibi telaşla ve beceriksizce bana sarılmıştı. Bir süre ondan haber alamadım ve Mimi bunun için ilk çıkışta hemen teslim olmanın sonucu olduğunu, aslında bir süre yalvartmak gerektiğini söylüyordu. "Sana kaç kez söyledim, erkekler bir kadınla yatmak için ellerinden geleni yaparlar ve istediklerini elde ettikleri zaman bizi hor görürler. Şimdi seni kolay bir kız sanacak, oturup bekleyebilirsin, o dönmeyecek." Fakat Huberto Naranjo yeniden geldi. Sokakta karşıma çıktı, yeniden otele gittik ve yine seviştik. O andan sonra her defasında son kez olduğunu söylediyse de döneceğini hissediyordum. Yaşama bir giz bulutu içinde girmişti. Üzerinde kahramanca ve korkunç bir şeyler vardı. Düş gücümü uyarıyordu. Belki de bu nedenle onu böylesine belirsiz koşullarda sevmeyi kabul ettim. Mimi, "Onun hakkında hiçbir şey bilmiyorsun. Evli ve evde yarım düzine piçi olduğundan eminim," diye dırlanıyordu. "Romanlardan kafan kokuşmuş. Herkes romanlardaki kötü adam değil." "Ben ne söylediğimi biliyorum. Ben erkek olarak yetiştim. Bir erkek okuluna gittim. Onlarla oynadım. Onlarla stada, pavyona gittim. Bu konuyu senden daha iyi biliyorum. Dünyanın başka yerlerinde nasıl bilmiyorum fakat burada hiçbirine güvenilmez." Huberto'nun ziyaretleri düzenli değildi. 2, 3 hafta, bazen de aylarca gelmeyebiliyordu. Bana telefon etmiyor, yazmıyor, mesaj göndermiyordu. Ama beklenmedik bir anda birdenbire sanki tüm adımlarını biliyor ve gölgede gizleniyormuş gibi karşıma çıkıyordu. Her zaman başka birine benziyordu. Bazen bıyıklı, bazen sakallı, bazen başka şekilde taranmış saçıyla ortaya çıkıyordu. Beni hem korkutuyor hem de çekiyordu. Aynı anda birkaç adamı birden sevmiş gibi oluyordum. Yalnızca bize ait bir yer düşlüyordum. Ona yemek pişirmek, çamaşırını yıkamak ve her gece onunla uyumak, sokaklarda evli çiftler gibi el ele dolaşmak istiyordum. Onun aşka, şefkate, adalete, sevince, her şeye aç olduğunu biliyordum. Beni asırlardan beri gelen susuzluğunu gidermek ister gibi kollarında sıkıyor, fısıldıyor ve birdenbire gözleri yaşlarla doluyordu. Geçmişten ve çocukluğumuzdaki karşılaşmalarımızdan konuşuyorduk. Fakat asla içinde bulunduğumuz ana ve geleceğe değinmiyorduk. Bazen yalnızca bir saat beraber olabiliyorduk. Sonra kaçıyormuş gibi beni sıkıntıyla kucaklıyor ve aceleyle gidiyordu. Bu kadar acelesi olmadığı zamanlar onun vücudunu tapınır gibi okşuyor, küçük yara izlerini sayıyor, zayıfladığını, ellerinin daha fazla nasırlaştığını, cildinin daha kuru olduğunu fark ediyordum. Şurada bir yara mı var? Bir şey değil, hadi gel. Her ayrılışımızda ağzımda bir burukluk, içimde bir tutku ve kızgınlık karışımı acımaya benzer bir şeyler kalıyordu. Onu huzursuz etmemek için hissetmediğim halde tatmin olmuş gibi yapıyordum. Onu yitirmemek ve onun tarafından sevilmek benim için öylesine önemliydi ki, ne Mimi'nin öğütlerini tuttum, ne Senyora'nın kitaplarından öğrendiğim oyunları, ne de Riyad Halabi'nin bana öğrettiği okşamaları ona gösterdim. Çünkü beni sorulara boğacağını ve bunları nerede, kimden öğrendiğimi soracağını biliyordum. Onun gençlik çağında dinlediği tüm çapkınlık öykülerine karşın ya da belki de bu yüzden bana karşı yumuşaktı. Sana saygı duyuyorum. Sen ötekiler gibi değilsin. Nasıl, kimler gibi diye ısrar ediyordum. O ise alayla gülümsüyordu. Bir önlem olarak Kemal'e duyduğum gençlik tutkusundan da ona söz etmedim. Ne Riya'da duyduğum umutsuz aşkı, ne de başka erkeklerle kaçamaklarımı anlattım. Bana bakireliğim konusunda soru sorduğunda, sana ne benim bakireliğimden, sen kendininkini sunabiliyor musun? Yanıtını verdim. Ama Huberto'nun tepkisi o kadar şiddetli oldu ki, Riyad Halabi ile olan ve o şahane geceyi gizlemeyi yeğledim ve Züleyman'ın ölümü nedeniyle beni tutukladıklarında polislerin tecavüz ettiklerini söyledim. Saçma bir tartışma yaptık, sonunda o özür diledi. Kaba adamın tekiyim, özür dilerim, senin suçun yok. Eva, yemin ederim ki o köpekler bunu ödeyecekler, dedi. Mimi ile konuştuğumda, huzura kavuştuğumuzda işler daha iyi olacak diyordum. Şimdi seni mutlu edemiyorsa sonra hiç edemeyecektir. Onunla neden bu ilişkiyi sürdürdüğünü anlamıyorum. Çok garip bir tip. Uzun bir süre Huberto Naranjo ile olan ilişkim yaşamımı alt üst etti. Onu kazanmak, yanımda tutmak arzusuyla şaşırmış, ümitsizliğe kapılmıştım. Kötü uyuyor, kabuslar görüyor, her şeyi yanlış anlıyor. Kendimi ne işime ne de öykülerime verebiliyordum. Sakinleştirici ilaçlarda teselli arıyor ve onları gizli gizli alıyordum. Zaman geçti. Sonunda Huberto Naranjo'nun hayali küçüldü, makul bir boyuta indi. Bu ilişkiyi yalnızca onu arzulamak için değil, başka nedenler için de yaşamaya başladım. Kendimi bir trajedinin baş aktristi ve bir roman kahramanı olarak görüyor. Yine gelişini bekliyordum. Fakat sakin bir yaşam sürüyor ve geceleri yazmaya devam ediyordum. Kemal'e aşık olduğumda almış olduğum, kendimi kıskançlığın dayanılmaz ateşine atmamaya kararımı yeniden anımsadım. Ve bu kararı büyük bir inatla uyguladım. Onun bu ayrılık sırasında başka kadınlarla birlikte ya da Mimi'nin dediği gibi bir haydut olduğunu düşünmeye başladım. Onun bu davranışının çok önemli bir nedeni benim katılamayacağım bir serüven boyutu ve erkeklerin bozulmaz yasalarıyla yönetilen bir dünyanın ürünü olduğuna inanıyordum. Huberto Naranjo'nun aşkımızdan daha önemli bir davaya katıldığını düşünüyordum. Her seferinde daha katı, daha güçlü ve sessiz olan bu adama karşı romantik bir duygu besliyordum ama gelecek için planlar yapmayı bırakmıştım. Çalıştığım fabrikanın yakınında iki polisin öldürüldüğü gün, Huberto'nun sırrının gerillalarla ilgili olduğu konusundaki kuşkularım doğrulandı. Onlara hareket halindeki bir otomobilden mitralyözle ateş etmişlerdi. Sokak hemen insanlar, polisler, ambulanslarla doldu ve çevreyi alt üst ettiler. Fabrikada makinaları durdurdular, işçileri sıraya dizdiler, her tarafı baştan aşağı aradılar ve sonunda bizi evlerimize gitmek üzere serbest bıraktılar. Tüm kent ayağa kalkmıştı. Otobüs durağına kadar yürüdüm ve Huberto Naranjo'yu orada buldum. 2 aydır onu görmüyordum. Tanımakta güçlük çektim. Sanki birdenbire yaşlanmıştı. Bu kez kollarında hiç zevk almadım. Bunu gizlemeye de çalışmadım. Kafam başka taraftaydı. Sonra çıplak olarak kaba çarşaflar üzerinde otururken her geçen gün birbirimizden daha fazla uzaklaştığımızı fark ettim ve ikimiz için de üzüldüm. Özür dilerim. Bugün iyi değilim. Korkunç bir gün geçirdim. 2 polisi öldürdüler. Ben onları tanıyordum. Her zaman orada nöbet tutarlardı ve bana selam verirlerdi. Birinin ismi Sokrates'ti. Düşün bir kere, bir polise hiç uymayan iyi bir adamdı. Onu kurşunlayarak öldürdüler. Huberto Naranjo, onu idam ettiler. Onları halk idam etti. Bu bir cinayet değil. Düşünerek konuşmalısın. Katil olan polisler, yanıtını verdi. Sen ne diyorsun? Sakın teröristlerden yana olduğunu söyleme. Beni sert bir hareketle uzaklaştırdı ve gözlerime bakarak şiddeti asıl devletin uyguladığını söyledi. İşsizlik, yoksulluk, yozlaşma, sosyal adaletsizlik de bir tür terör değil miydi? Devlet birçok yolsuzluk, baskı şekilleri uyguluyordu. O polisler de rejimin yardakçılarıydı. Halk düşmanlarının çıkarlarını koruyorlardı. Onların idamı meşru bir eylemdi. Halk kendi özgürlüğü için mücadele ediyordu. Uzun bir süre yanıt veremedim. Birden onun ortadan kaybolmalarının, yaralarının, sessizliğinin, acelesinin, uğursuz havasının ve beni bir pervane gibi kendisine çeken korkunç gücün nedenini anladım. Neden bana daha önce söylemedin? Bilmemen daha iyi olurdu. Eğer bilseydim bu yıllar benim için daha kolay olurdu. Seni görmem bile delilik. Senden kuşkulandıklarını ve seni sorguya çektiklerini bir düşün. Hiçbir şey söylemezdim. Onlar bir dilsizi bile konuştururlar. Sana ihtiyacım var, sensiz olamıyorum. Fakat sana her geldiğimde kendimi suçlu hissediyorum. Çünkü örgütü ve arkadaşlarımın yaşamını tehlikeye atıyorum. Beni de beraber götür. Yapamam Eva. Dağda kadınlar yok mu? Hayır, bu mücadele çok çetin ama daha iyi zamanlar da gelecek ve o zaman birbirimizi daha başka türlü seveceğiz. Kendi yaşamını ve benimkini feda edemezsin. Bu bir özveri değil, farklı bir toplum kuruyoruz. Hepimiz eşit ve özgür olacağız. Tanıştığımız öğleden sonrasını meydandaki o iki terk edilmiş küçük çocuğu anımsadım. Daha o zamanlar kaderini yönetebilen bir erkekti. Benim kadın olarak doğmamın bir dezavantaj olduğunu ve başkalarının vasiliğini ve bazı kısıtlamaları kabul etmem gerektiğini söylüyordu. Onun gözünde ben hep bağımlı bir yaratık olarak kalacaktım. Huberto aklı erdiğinden beri böyle düşünüyordu. Devrimin onun bu görünüşünü değiştirmesi olanaksızdı. Bizim sorunlarımızın gerillaların amaçladığı devrimle hiçbir ilişkisi olmadığını anladım. O düşünü gerçekleştirse bile eşitlik beni kapsamayacaktı. Naranjo ve onun gibiler için toplum yalnızca erkeklerden oluşmuştu ve biz mücadeleye katılmak zorundaydık fakat kararların ve gücün dışında tutuluyorduk. Onun devrimi benim kaderimi değiştiremezdi. Her durumda yaşamımın son gününe kadar kendi yolumu çizmek zorundaydım. Belki de o anda savaşımın sonu kestirilemeyen bir mücadele olduğunu anladım. Bu nedenle kendimi daha iyi hissetmemi sağlayacak bir zaferi bekleyerek yaşamımın boşa geçmemesi için neşe katmak daha iyi olacaktı. Elvira'nın haklı olduğu sonucuna vardım. Her zaman güçlü olmak, her zaman mücadele etmek gerekiyordu. O gün birbirimizden kızgın ayrıldık. Ama Huberto Naranjo 2 hafta sonra döndüğünde ben her zamanki gibi onu bekliyordum. 17. ayrımın sonu, sayfa 186.